Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Mardinli Vahit Hoca, Şevket Bulut. Otobüsün hareketine daha yarım saat vardı. Mardinli Vahit Hoca bir sağa bir sola volta atıyordu. Oğlu Ahmet ile kızı Ülkü koltuklarına oturmuşlar, gazete okuyorlardı. Hanımının yüzünde belirgin bir tedirginlik vardı. Kocasının davranışlarını izliyordu. "Yeter dolaştın Vahit, gel de yerine otur," diye otobüsün penceresinden seslendi. Vahit Hoca söylenenleri duymadı. Ürkek adımlarla garajda tanıdık bir yüz arıyordu. Ama boşuna, onu yolcu etmeye hiç kimse gelmemişti. Oysa iki gün önce bütün resmi daireleri dolaşmıştı. Bütün tanıdıklarıyla ayrı ayrı kucaklaşmıştı. "Seni ziyarete geliriz, hocam. İstanbul'a yolumuz düşerse ilk uğrayacağımız insan sensin. Aksaray'dan bir kat almışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Öbür gün sana bir uğurlama düzenleyelim. Otobüs aşağı garajdan kalkıyor değil mi? Senin bu şehrin insanlarına emeğin çoktur. Ne yapsak ödeşemeyiz." Vahit Hoca, "Hiç kimse gelmedi. Beni yolcu etmeye hiç kimse gelmedi," diye acıyla mırıldandı. Otobüs yolcuları teker teker damlıyorlardı. Gözleri 302 Mercedes'e kaydı. Bundan böyle 46 plakasını çok seyrek görecekti. Şoför yardımcısının elinde hortum otobüsü yıkıyordu. Vahit Hoca yönünü şehre döndü. Ahır Dağı'nın doruklarında bir top beyaz bulut vardı. Kalede nazlı nazlı, ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu. Gökyüzünde apak güvercinler takla atıyorlardı. Güvercinlik Mağarası, Fırnız Suyu, Tekir Yaylası, Elbistan Pınarbaşı, Afşin Mağara Gözü. Her ağaç altında, her su başında bir hatırası vardı. Andır'ın Geben Köyü, Tanır Ayren Dede Gözesi, Göksün Çardak Bucağı gözlerinin önüne geldi. Uzak dağ köylerinde bulgur aşıyla kayagana yemişti. Marabuz, Alişar köylerinde buz gibi yayık ayranı içmişti. Bertiz Dağ köylerinde sarı kehribar renginde, bakınca içinin çekirdekleri görünen kabarcık üzümü yemişti. Binboğa Dağı eteklerinde bal şerbeti içmişti. Bu şehri, bu şehrin insanlarını nasıl unuturdu? Her dağ başında, her akarsu kıyısında bir hatırası vardı. İri, pörtlek gözleri ıslandı. Ah, bir tanıdık yüze rastlasa, rastlasa da insanların nankörlüğünden biraz söz etse. Ama şeytana inat, hiçbir tanıdığa rastlamıyordu. Garaj kahvesi bomboştu. Bir simsar, "İslahiye, Hassa, Kırıkhan, İskenderun minibüs yolcuları, minibüsümüz hareket etmek üzere, acele yerlerinizi alın," diye bağırıyordu. Ayakları çıplak bir çocuk bayat simit satıyordu. Bir taksi şoförü Adana'dan gelecek yolcuları bekliyordu. Ama bu kadar insan arasında bir tek tanıdık yüz yoktu. Oysa yıllarca bugünü beklemişti. İstiyordu ki şehrin ileri gelenleri kendisine ricaya gelsinler. "Gel gitme Vahit Hoca, bizi boynu bükük bırakma. Tam 35 yıl çocuklarımıza emek verdin, onları okuttun, adam ettin. Onlara Arapça, İngilizce, Fransızca öğrettin. İstanbul sana göre bir yer değil. Sen Maraş'ın havasına, suyuna alışmışsın. Bu şehir sensiz, sen de bu şehirsiz edemezsiniz. Cadde boyunca her gördüğün insana iki elinle selam verirdin. Zenginin yoksulun dostuydun. Ne olur gitme. Eğer apartmansa sana buradan alalım. Kazma bağlarından bir yazlık da kiralayalım. Her akşam yaylanın buz gibi suyunu iç. Biz sensiz edemeyiz Vahit Hoca. Ne olur bizi kırma." Hiç kimseden böyle bir teklif gelmemişti. Oysa bütün Maraşlılardan böyle bir teklif bekliyordu. Hatırlı iki kişi üstelese İstanbul'a gitmekten vazgeçirebilirdi. İşte onu uğurlamaya bile hiç gelen olmamıştı. İnsanların bunca nankör olduklarını bilmiyordum. Nasıl olmuş da insanlar hakkında bile yanılmışım? Dostluklar, ahbaplıklar boş kavramlarmış. Maraş halkının bana yaltaklanması göstermelikmiş diye hayıflandı. Eşi de kendisi gibi öğretmendi. Kızı öğretmen okulunu yeni bitirmiş, oğlu fakültede okuyordu. İlk zamanlar ona Arap Vahit lakabını takmışlardı. 4-5 yabancı dil bilirdi. Boş zamanlarında lise ve ortaokul boş zamanlarında lise ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders verirdi. Şekerli Camisi'nde Şakir Hoca olmadığı zamanlar imamlık bile yapmıştı. Hele Halk Eğitim Müdürlüğü. Bu görevde gerçekten çok başarılı bir çalışma göstermişti. Folklor ekibinin kurulması, halıcılık-demircilik kurslarının açılması, Maraş yıllığı basım işi, aylık dergi çıkarılması hep onun zamanında gerçekleştirilmişti. Dindar bir insandı. Yalan söylemez, hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Her sabah sokağa çıkmadan önce boy abdesti alırdı. Boş zamanlarını Şekerli Camisi'nin bahçesinde geçirirdi. Hevesli öğrencilere Kur'an alfabesini öğretirdi. Ah, o Adana Erkek Öğretmen Okulu'nda geçen renkli öğrencilik yılları arkadaşlarının çoğu Maraşlıydı. Okulun en sempatik, en çalışkan öğrencisiydi. Her sabah çok erken kalkar, Atatürk Parkı'na kadar koşardı. Birlikte antrenman yapacak arkadaş bulamazdı. Buna çok canı sıkılırdı. Onunla koşmaya kimse cesaret edemezdi ki. Daha hızlı koşmak için okul mutfağından aşırdığı bir et parçasını bir çengelli iğneye geçirir, arkadan kilodunu asardı. Böylece peşi sıra köpekleri koştururdu. Azgın sokak köpekleri peşine düşer, eti kapmak için onu iyice sıkıştırırlardı. Vahit Orcan köpeklere yakalanmamak için tırısa kalkardı. Bir keresinde çoban köpeğinin biri baskın çıkmış, etle birlikte harpadak kalçasını da kapmıştı. Maratoncu Vahit'i hastaneye yatırmışlar, sayısız kuduz iğneleri vurmuşlardı. Okul müdürü Naci Acar ziyaretine gelmiş, ona bağırıp çağırmıştı. ''Hiç kimseyi bulamadın da köpeklerle mi yarıştın avanak oğlum? Nedir bu senin elinden çektiğimiz? Çarşıdan aldığımız etler çocuklardan çok köpeklere kısmet oluyor.'' Ömrünün çoğu şu üstü dumanlı şehirde geçmişti. Kalede, Pınarbaşı'nda az mı dolaşmıştı? Nice yabancı turiste gönüllü rehberlik etmişti. Bir gün kalede otururken bir bayan İngiliz turist, yere karpuz kabuğu atan Maraşlı bir genci göstererek ''Siz Türkler çok pissiniz, çevrenizi hiç temiz tutmuyorsunuz.'' demişti. Vahit Hoca, turistin kirli ayaklarını, kıllı koltuk atlarını göstererek ''Biz çevremizi, sizler ise vücudunuzu temiz tutmuyorsunuz. Şu kirli gövdenizi bir it yalasa 10 dakikada karnı doyar.'' diye alay etmişti. Saatine baktı. Otobüsün hareketine 5 dakika vardı. Gözü hep yoldaydı. Ama görünürlerde hiç kimseler yoktu. ''Bu şehrin insanlarının üstüne ölü toprağı serpilmiş.'' diye inledi. ''Bari iki dost, beni uğurlayacak sadece iki dost olsaydı.'' İki dosttan yoksun olmak Vahit Hoca'ya çok ağır geliyordu. Demek ki o yüze gülenler, o pohpohlayanlar hep yalancıydı. Belki en az 1000 öğrenciye yabancı dil öğretmişti. Öğrencileri arasında avukatlar, hakimler, kaymakamlar vardı. Birisi olsun kendisini yolcu etmeye gelmez miydi? Ama yok, hiç kimse gelmemişti. Hava kararmak üzereydi. Şoför yardımcısı eline mikrofonu aldı. İstanbul-Ankara yolcuları, otobüsünüz hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinize oturunuz diye seslendi. Fitnat Hanım hala dalgın bakışlarla kocasının davranışlarını izliyordu. Kızı hırçın bir sesle sordu. ''Anne, babamız niçin dolaşıyor? Otobüs hareket etmek üzere gelip yerine otursa ya, çok canı sıkkın kızım. Bizi yolcu etmeye hiç kimse gelmedi. Buna çok üzülüyor. İnsanların ikiyüzlü davranması ağrına gidiyor. Çevresinden, arkadaşlarından bir anda kopması kolay değil. Emekli olduğu için çok korkuyor. Bir anda büyük bir boşluk hissediyor. 35 yıl disiplin altında yaşamak ne demek? Her memur emekli olduğu ilk aylarda böyle bir bunalıma girer. Belli bir süre babanızın gönlünü hoş tutalım ve onu incitmeyelim. Canım, varsın kimse gelmesin. Ne yapalım, oturup ağlayalım mı? Öyle deme kızım. Baban gözünü bu şehirde açtı. Bu şehrin insanlarını gerçekten çok sever. Benimle bu şehirde evlendi. Sizler bu şehirde dünyaya geldiniz. Kendi memleketi olan Mardin'e giderdi de 3 gün duramazdı. Maraş'ın havası, suyu hiçbir yerde yok. İnsanları mert, cana yakın derdi. Maraş halkından, sevgili dostlarından böyle bir davranış beklemiyordu. Cebindeki kağıtta uğurlama töreni yapılacağı zaman söyleyeceği sözler yazılı. Günlerce bu sözleri ezberledi. Hayal kırıklığına uğramak kolay değil. Duygusal olmanın zamanı mı anne? Maraş halkı bizi yolcu etmeye gelmedi diye üzülüp yas mı tutalım? Şoför yerine geçti. Mercedes'i çalıştırdı. Vahit Hoca umutsuz adımlarla otobüsün kapısını açtı. Selam verip yerine oturdu. Yolcular arasında da hiç tanıdığı yoktu. Alnına biriken terleri sildi, ölgün bir sesle ''Gelmediler'' diye inledi. ''Bunu bana yapmamalıydılar. Beni boynu bükük bırakmamalıydılar. Canını sıkma bey. Belki hareket saatini bilmiyorlar. Akşam otobüsüyle gideceğimizi söylemiş miydin?'' ''Söyledim ya. Hiç olmazsa Hamit Kavuncu'yla Azmi Erdoğan gelmeliydi.'' Oğlu Ahmet alaylı bir sesle ''İşte geldim gidiyorum sen kalasın Maraş şehri'' diye mırıldandı. Vahit Hoca elini kaldırdı. Az kalsın yetişkin oğlunun suratını dağıtacaktı. Hanımı bileğine yapıştı. Vahit Hoca kızgın bir sesle ''Benimle alay etme, benim acım bana yeter'' diye fısıldadı. Şoför gaz pedalına bastı. Otobüs ağır ağır hareket etti. Vahit Hoca'nın gözü hala yoldaydı. O da ne? Garajın üst kapısından topallaya topallaya biri koşuyordu. Hemen tanıdı. 20 yıllık odacısı Fikret'ti. Arabanın altında biri kalmış gibi bağırdı. ''Hop! Biraz ağır ol usta!'' Şoför hemen frene bastı. Bütün yolcular öne doğru kapaklandılar. ''Ne var? Ne oluyor?'' diye bağırdılar. Vahit Hoca bir deli gibi kapıyı açtı. Heyecanla yere atladı. Fikret kanter içindeydi. Bir elinde bir demet gül vardı. Hocayla kucaklaştılar. Uzun süre öpüştüler. İkisi de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. ''Geciktim hocam. Garaj dolmuşunu kaçırdım da. Taksi param yoktu. Özel araba tutamadım.'' diyemedi. ''Zararı yok Fikret. Geldin ya. Seninle görüştük ya.'' Vahit Hoca'nın gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyordu. Fikret'i kokluyor, öpüyor, yeniden kucaklıyordu. Fikret de heyecanlıydı. Kendisini odacı olarak Halk Eğitim Müdürlüğü'ne hoca almıştı. Bir ayağı topaldı. Vahit Hoca olmasa belki de şu anda dilenirdi. ''Sen benim babamsın, hocam, oğlum, hakikatli oğlum. Kaç kez kalbini kırdım. Topalsın, çalışamıyorsun diye başına kalktım. Hakkını helal et, aslan oğlum. Bu şehirde gerçek dostum senmişsin. Seni nasıl olmuş da tanıyamamışım? Asıl sen hakkını helal et hocam. Sen bana en büyük babalığı yaptın.'' Şoför sabırsızlandı. ''Hadi hocam, yeter koklaştığınız!'' diye bağırdı. Bazı yolcular da homurdanmaya başladılar. Vahit Hoca Fikret'i son kez kucakladı. ''Bu şehre yeniden geleceğim. Sırf seni görmek için yeniden geleceğim.'' Gözyaşları aka aka otobüse atladı. Pencerenin yanına Zor vardı. Yerine geçip oturdu. Bir kadın yanındaki yolcuya sordu. ''Kim bu adam kelebacım?'' ''Buna Mardinli Vahit Hoca derler. Emekli olmuş, İstanbul'a gidiyormuş. O topal çocuk da odacısı. Demek ki birbirlerini çok severlermiş.'' Otobüs hareket etti. Vahit Hoca hala Fikret'e el sallıyordu. Otobüsteki bazı yolcular da gözyaşlarını tutamamışlardı. Maraş halkının hemen hemen dörtte biri şehir dışına taşınmıştı. Çuko Birlik Fabrikası'ndan başlamak üzere ta Aksu Köprüsü'ne varana kadar yolun sağında solunda on binlerce insan sıralanmıştı. Vahit Hoca'ya sürpriz bir uğurlama töreni düzenlemeye karar vermişlerdi. Arabalar tutulmuş, yüzlerce çiçek buketi hazırlanmış, bezler üzerine sayısız yazılar yazılmıştı. Kalabalık arasında hocayı Adana'ya kadar yolcu edecekler bile vardı. Vali, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, şehrin sayısız seçkin insanı kalabalık arasındaydı. Günlerden pazar olduğu için uğurlama törenine esnaftan da birçok kişi katılmıştı. Otobüs istasyon köprüsünü geçince muhteşem kalabalığın ucu göründü. Vahit Hoca başı öne eğik, kazadan beladan korunmak için Ayetel Kürsi'yi okuyordu. Geniş Adana yolunu bez bir pankart kesiyordu. Üzerinde koca harflerle ''Bu şehir halkı seni unutmayacaktır Vahit Orcan'' yazılıydı. Hanımı heyecanla hocanın böğrüne dürttü. ''Bak Vahit!'' diye bağırdı. Vahit Hoca başını kaldırınca mahşeri kalabalığı gördü. Tiz bir çığlık attı. Dudakları titredi. Parmağıyla kalabalığı gösterdi. Çıplak başını yumrukladı. Vücudunun tüm kasları gerildi. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Başı hanımının omzuna düştü. Heyecanından bayılıverdi.